Saygıdeğer Teofilos, İsa'nın yapmaya ve öğretmeye giriştiği her şeye ilişkin ilk incelemeyi kaleme aldım. Seçmiş olduğu habercilere kutsal ruh aracılığıyla buyruk verip göklere alındığı güne dek geçen olayları. Çektiği işkencelerden sonra ise sayısız kanıtlarla kendini diri olarak habercilere sundu. 40 gün süreyle onlara belirerek Tanrı hükümranlığına ilişkin konuştu. Kendileriyle bir arada bulunurken onlara Yeruşalim'den ayrılmamaları ama babanın vaadini beklemeleri için buyruk verdi. Sizler bu vaadi benden duydunuz. Bildiğiniz gibi Yahya su ile vaftiz etti ama birkaç gün içerisinde siz kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Böyle okuyoruz Habercilerin İşleri 1. bölüm 1-5 ayetlerinde. Bunun yorumunu bir önceki programımızda yapmıştım. Şimdi yoruma 6. ayet ile başlıyorum. Şöyle diyor, haberciler bir araya geldiklerinde İsa'ya sordular. Ya Rab, sen İsrail'e hükümranlığı bu dönemde mi vereceksin? Şimdi değerli dinleyicilerimiz, kutsal kitap yorum kitaplarına bakacak olursanız, bazı yorumcuların bu soruyu sordukları için habercileri suçladıklarını görürsünüz. Bu yorumcular, habercilerin bu soruyu sormakla bir hata işledikleri düşüncesindedirler. Benim görüşüme göre Rabbin onlara vermiş olduğu yanıt, onların bu soruyla herhangi bir hata işlemediklerini kanıtlamaktadır. Habercilerin sormuş olduğu soru gayet normal, gayet doğal bir soruydu ve Rab bu soruyu da diğerlerini olduğu gibi normal bir yaklaşımla yanıtladı. İsa onları bu soruyu sordukları için azarlamadı. Sorulan bu soruyu saçma bir soru diye de nitelemedi. İsa'nın habercileri eski antlaşma kültürü içerisinde büyümüş ve okullarında bu antlaşmayla ilgili gerçekleri okumuş kimselerdi. Bunlar geleceği vaat edilen Mesih'i beklemişlerdi. Onların anlayışına göre Mesih, hükümranlığını bu yeryüzünde kuracak olan bir Mesih'ti. Onlar buna umut bağlamışlardı. Yani bunu umut ediyorlardı. Bugün de insanlar aynı şeyi umut etmektedirler. Tanrı bu dünya ile ilgili tasarılarını henüz bir bütünlüğe ulaştırmadı. Yeryüzü Tanrı'nın ayakları altında bir anda ezilecek kadar küçük olmakla birlikte Tanrı yeryüzünü ezerek yok etmeyi düşünmüyor. Tanrı'nın üzerinde yaşadığımız bu yeryüzü için ta ezelden hazırlamış olduğu bir tasarı vardır. Haberciler bu olayda Yakup evinin tekrar kuruluşunu da içeren Tanrı'nın egemenliğinden söz ediyorlardı. Dirilişten sonra İsa'nın onlara anlattığı şeyler bunlardı. İsa'nın onlara Tanrı'nın hükümranlığına ilişkin konuştuğunu 3. ayette okuyoruz. İsa onları şöyle yanıtladı. Babanın kendi yetkisinde sakladığı vakitleri ve dönemleri siz bilemezsiniz. Ayet 7. İsa bu sözlerle onlara hükümranlığın onların yaşadığı o dönemde kurulmayacağını bildiriyordu. Nitekim İsa çok geçmeden kendi adıyla anılacak olan ve inanlılar topluluğu diye adlandırılacak bir insanlar topluluğunu kendisine çağıracaktı. Habercilerin İşleri kitabının 15. bölümünde haberciler Yeruşalim'deki ilk konsey toplantısı için bir araya geldiklerinde aralarında bulunan haberci Yakup onlara şöyle demişti. Simon, Tanrı'nın kendi adıyla anılan bir halk seçmek için ilkin uluslara ilgi gösterdiğini anlattı. Peygamberlerin sözleri de bu olayla bağdaşmaktadır. Tıpkı yazılı olduğu gibi bundan sonra geri geleceğim. Davut'un yıkık evini yeni baştan yapacağım. Onun kalıntılarını yeniden kuracağım. Onu ayağa kaldıracağım öyle ki insanların geriye kalanlarıyla üzerlerinde adımın anıldığı ulusların tümü Rabbi arasınlar. Çağlar önce bunları açıklayan Rab buyuruyor. İşte değerli dostum, Tanrı bugün bu işi yerine getiriyor. Ulusların arasında dolaşarak kendi adı altında yer alacak insanları bir araya topluyor. Böylece Tanrı bütün dünyadan Rab İsa'ya iman eden kimseleri çağırmaktadır. Tanrı'nın kutsal ruhu da çağrılan bu insanları inanlılar topluluğu dediğimiz bedene, yani kiliseye vaftiz etmektedir. Kiliseye katmaktadır. Öğrenciler İsa'ya İsrail'e hükümranlığı bu dönemde verip vermeyeceğini sordukları zaman, değerli dostum, İsa onları bu konunun o zamanda bir tartışma konusu olmadığını söyleyerek yanıtlamıştı. Aynı konu bugün de bir tartışma konusu değildir. Birçok insan bana Rabbin yakında geri geleceğine inanmıyor musun diye sorar. Gelin sizle benim aramda özel bir konuya götüreyim sizi. Evet, İsa'nın yakında yeryüzüne geri geleceğine inanıyorum tabii. Ama bununla beraber şunu da söyleyeyim ki, Rab İsa Mesih'in yakında geleceğini söylemek için hiçbir yetkim yoktur. Çünkü bilmiyorum. Rabbimiz vakitleri ya da dönemleri bizim bilmemiz gerekmediğini söylemiştir. Vakitlerin ya da dönemlerin ne zaman olacağı bizim için önemli değildirler. Önemli olan bizim bunlara hazır olmamızdır. Ben peygamberliğe, yani göksel esin yoluyla yapılan ön bildiriye inanıyorum. Bununla birlikte sanımca bu konu bazen gereğinden fazla vurgulanıyor. İmanda biraz daha ilerleyebilmemiz için peygamberlik konusundan daha ötede olan konuları çalışmamız gerekir değerli dostum. Peki o zaman bugün bizim yapmamız gereken işimiz nedir? Rabbin onları azarlamadığına bir kez daha dikkat edin. İsa onları azarlamak yerine düşüncesinde başka bir şey olduğunu gösterdi. Bizim yapmamız gereken başka bir şey vardır. Vakitleri ve dönemleri bilmek bizim işimiz değildir. Çünkü Baba Tanrı bu gibi şeyleri kendi yetkisinde saklamıştır. Ama dinleyin, bizim yerine getirmemiz gereken görev şudur. Habercilerin İşleri 1 ayet 8. Ama kutsal ruh sizlere geldiğinde güç ile kuşanacaksınız. Yeruşalim'de, tüm Yahudiye'de, Samiriye'de ve dünyanın en uzak köşesine kadar benim tanıklarım, benim şahitlerim olacaksınız. Bu bugün bile değerli dostum hala geçerli olan bir buyruktur. Bu emir sadece bir beden olan inanlılar topluluğuna hep birlikte yapsınlar diye verilen bir emir değildir. Bu görev birlikte yapılacak bir görev değildir. Bu emir her Mesih imanlısına şahsen tek tek verilmiş çok özel bir emirdir. Bu emir daha kutsal ruh gelmeden ve inanlılar topluluğunu kurmadan önce bile bu insanlara verilmişti. Bu emir bugün hem size kardeşim hem de bana verilen direkt bir emirdir. Tanrı sözünü bütün dünyaya gidip duyurmamız bizim sorumluluğumuz ve görevimizdir. Müjdeciler gönderip İncil'i tüm dünyaya duyurma görevinin inanlılar topluluğuna ait olduğunu söylemeye ve yan gelip yatarak bunu başkalarından beklemeye hakkımız yoktur. Burada değerli dostum, en önemli olan soru, senin Tanrı sözünü insanlara şahsen götürüp götürmediğindir. İncil'e tanıklık etmek amacıyla dünyanın en uzak köşelerine gittin mi? Ya da bu görevi yapan bir müjdeciyi ya da bir radyo programını duada destekliyor musun? Şahsen bu tür etkinliklerde yer alıyor musun? Bugün İsa'nın ikinci gelişinin dönemleri ve zamanları konusunda konuşmak isteyip de Tanrı sözünü duymayanlara duyurmak için bu tür etkinliklere katılmak istemeyen birçok insan vardır. Ama bu onun emridir. Yani bu buyruk Tanrı'nın buyruğudur. Sadece elçilere ya da müjdeyi yayanlara değil, ama onun emri sana ve banadır. Her Mesih imanlısınadır. Öyle düşünüyorum ki eğer Rab İsa şu anda sana ve bana bulunduğumuz yerlerde görünecek olsaydı, biz onunla onun hangi zamanda geleceği konusunu değil ama İncil'i insanlara götürüp duyurmak konusunu konuşurduk. O, yani Rabbimiz, insanların kurtulmalarını istiyor. onların sonsuz yaşama gelmelerini, sonsuz yaşama kavuşmalarını istiyor. Rabbimiz insanların yok olmalarını istemiyor. Onların yok olup cehenneme gitmelerini istemiyor. Onların kurtulmalarını istiyor. İşte bize bu görev verildi. Bu İncil'i insanlara götürebilmemiz için güce ihtiyacımız vardır. O bize güçle kuşanacaksınız diyerek söz vermiştir, vaat etmiştir. Ve bizim Rabbin kılavuzluğuna, bize yol göstermesine ihtiyacımız vardır. Her ne kadar Tanrı sözünü insanlara duyurmak bizim görevimizse de, bizim kendimizde ve inanlılar topluluğunda güç yoktur. Bu güç kutsal ruhtadır. Bir birey, bir inanlı topluluğu ya da bir radyo programı aracılığıyla işleyen kutsal ruhun kendisidir. Burada önemli olan bunu yapması için kutsal ruha izin verip vermediğimizdir. Ama kutsal ruh sizlere geldiğinde güç ile kuşanacaksınız diyor Rabbimiz. Benim tanıklarım olacaksınız. Bizim tanıklığımız Mesih'edir. Tüm dikkatlerin çekildiği yerde o vardır. Yeruşalim'de, evet, Yeruşalim burada bizim yaşadığımız kenti simgelemektedir. Bizler Mesih'e ilkin yaşadığımız kentte tanıklık etmeliyiz. Tüm Yahudiye'de diyor. Burada geçen Yahudiye sözü içinde yaşadığımız bölgeyi ve toplumu simgelemektedir. Samirya ise kendileriyle pek alışverişte bulunmadığımız, pek sevmediğimiz insanları ve toplumları simgelemektedir. Bizler bu insanlarla sosyal kapsamda bir arada bulunmuyorsak da İncil'i, Rabbin iyi haberini, müjdeyi onlara yine de götürmemiz, duyurmamız gerekmektedir. Tabii herkesle birlikte bulunamayız. Bizler herkesin yaptığı gibi kimlerle arkadaşlık yapacağımızı kendimiz seçeriz. Bu bizim sahip olduğumuz özgürlüğün gerektirdiği şeylerden biridir. Bizimle arkadaşlık yapmak istemeyen insanlar da vardır. Havalarını bozarım diye beni etrafında görmek istemeyen bir sürü insan vardır. Ama kendileriyle ister ilişkide bulunalım, ister bulunmayalım, bütün insanlara Tanrı sözünü iletme, bildirme ayrıcalığımız ve sorumluluğumuz vardır. Son olarak Mesih'in bu tanığının dünyanın en uzak köşesine kadar gitmesi gerekmektedir. Rabbin temel isteğinin bu olduğunu aklımızdan asla çıkarmamalıyız. O bize, beni seviyorsanız emirlerimi tutarsınız diyor. Onun emri kişiseldir. Bu emri başkalarına yükleyerek, inanlılar topluluğu bu işi zaten yapıyor, bu nedenle benim bu işe bulaşmam gerekmez diyemeyiz. İncil'i duyurmak için yapılan çalışma ve etkinliklere sen ne ölçüde katılıyorsun? Senin Mesih'e olan tanıklığın nedir? Mesih'in göğe alınışı ve geri gelişine yönelik verilen vaat. Habercilerin İşleri 1 ayet 9'da şöyle diyor. Bunları söyledikten sonra onlar bakarken yukarıya yükseltildi. Bir bulut bakanların gözleri önünde onu, yani İsa Mesih'i alıp götürdü. Rab İsa Mesih'in göğe alınışı, Rabbin hizmetlerindeki önemli ve göz ardı edilemez mucizelerinden birisidir. Bu gerçek, gözlerin yukarıya dikildiği ve uzayda yapılacak yolculuklardan söz edildiği bu uzay çağında çok daha büyük bir anlam kazanmaktadır. Uzaya yapılan yolculuklar gerçekten yeni bir olay değildir. Çünkü Mesih ise yukarıya, göğe uçmuştur. Uçarken onun bir fırlatma yatağına, uzay elbisesine ya da bir rokete ihtiyacı yoktu. İsa'yı, değerli dostum, bu dünyadan alıp götürmek için bir bulut bulunuyordu. Nasıl bir buluttu bu? Bizim bildiğimiz yağmur bulutu muydu? Hayır, bu bulut tapınma çadırını dolduran yücelik bulutu Şekina'ydı. İsa Yuhanna 17 ayet 5'te başkehin olarak yapmış olduğu duada şöyle dua etmişti. Şimdi ey baba, dünya olmadan önce yanında taşıdığım yücelikle katında beni yücelt. İşte ise bu, yeryüzüne bir insan olarak doğduğunda onu bir kundağa sarmışlardı. Yeryüzünden ayrılırken de buradan yücelik bulutuna sarılı bir biçimde ayrıldı. Evet, İsa babanın sağına bu şekilde geri döndü. Bütün haberciler bu olayı seyrederken karşılarına iki melek çıktı. İnsan görünümünde ortaya çıkan bu meleklerin onlara söyleyeceği önemli bir mesajı vardı. İsa giderken dikkatle göğe baktıkları sırada ansızın yanlarında beyaz giysilere bürünmüş iki adam belirdi. Galileli arkadaşlar dediler, neden durmuş göğe bakıyorsunuz? Sizin aranızdan göğe alınan İsa'nın göğe gittiğini nasıl gördünüzse o öyle gelecektir. Habercilerin İşleri 1, 10 ve 11. ayetler. Göğe alınan kişi, yüceltilen Rab İsa Mesih'tir. Bu aynı İsa, yüceltilen İsa nasıl göğe gittiyse aynı şekilde ve aynı yere geri gelecektir. Zekeriya 14. bölümün 4. ayetinde şu sözleri okuyoruz. Ve o gün onun ayakları Yeruşalim önünde batıda olan Zeytinlik Dağı üzerinde duracak ve Zeytinlik Dağı doğuya ve batıya doğru ortasından yarılacak ve ortada çok büyük bir dere olacak. Dağın yarısı doğuya, yarısı batıya çekilecek. İşte İsa bu yerden göğe alındı ve tekrar o aynı yere geri gelecektir. Bundan sonra Zeytinlik diye bilinen dağdan Yeruşalim'e döndüler. Bu dağ Yeruşalim'e bir Şabat günü yolculuğu yakınlığındadır diyor Habercilerin İşleri 1. bölüm 12. ayette. Şabat ya da Sep günü yolculuğu 1,5 kilometreden daha az bir mesafeydi ve insanlar bu mesafeye gitmekle bulundukları yerden pek uzaklaşmış sayılmazlardı. Yahudilerin bayram nedeniyle tapınmak için Yeruşalim'e geldiklerinde tapınağa yakın yerlerde konaklamalarının nedeni de buydu. Zeytinlik Dağı'nın eteklerinde bayram günlerinde belki 10 binlerce insan kamp kuruyordu. Niçin? Çünkü tapınaktan bir set günü yolculuğundan daha uzak bir mesafede konaklamak istemiyorlardı. Öğrenciler kente girince kaldıkları evin üst katına çıktılar. Petros, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipos, Thomas, Bartolomeos, Matta, Alfeyos'un oğlu Yakup, Partizan Simon ve Yakup'un oğlu Yahuda. Bunların tümü kadınlar, İsa'nın annesi Meryem ve kardeşleri hep birlikte sürekli bağlılıkla kendilerini duaya adamışlardı. Habercilerin İşleri 1, 13 ve 14. ayetler. İsa'nın annesi Meryem'in de orada olmasına seviniyorum. Meryem'in saygınlığı ve şöhreti şimdi daha da belirgin oluyordu. İsa'nın Tanrı oğlu olduğu ve Meryem'in de iddia ettiği gibi bakireden doğduğu şimdi açıkça belli oluyordu. Bu arada haberciler ve diğer insanlar duada beklemede tek bir beden halindeydiler. O günleri yaşamak bugün için bir daha bütünüyle olanaksızdır. Unutmayalım ki biz bu ayetlerde Mesih'in göğe, cennete çıkışıyla Kutsal Ruh'un gelişi arasındaki o küçücük zaman dilimine bakıyoruz. Sen ve ben kardeşim bugün o zaman diliminde yaşamıyoruz. O zaman diliminin bir daha yaşanması olanaksızdır. Biz artık Kutsal Ruh'un gönderilmesini beklemiyoruz. Çünkü o yaklaşık 2000 yıl önce gönderilmiştir. Birkaç gün sonra kardeşler arasında Petros ayağa kalkarak şunları söyledi. Orada bulunan kardeşlerin sayısı yaklaşık 120 kişiydi. Kardeşlerim, Kutsal Ruh Davut'un ağzıyla Yahuda'ya ilişkin daha önce konuşmuştur. İsa'yı tutuklayanlara öncülük eden bu adamla ilgili kutsal yazının yerine gelmesi gerekliydi. Çünkü Yahuda bizden sayıldı ve bu hizmette onun da bir payı bulundu. Bu adam kötülüğü karşılığında elde ettiği parayla bir tarla satın aldı. Tarlaya düşerek bedeni yarıldı ve tüm bağırsakları dışarı döküldü diyor Habercilerin İşleri 1, 15-18 ayetler arasında. Burada tekrar Simon Petrus'u konuşurken görüyoruz. Bu konuşmanın Kutsal Ruh'un Pentekost gününde gelmesinden önce yapıldığına dikkat edin. Petrus'un Kutsal Ruh'la doldurulmaya ihtiyacı vardı. Kutsal Ruh'un dolduruluşuna bugün sizin ve benim de ihtiyacımız vardır. Burada Petrus'u Yahuda'yı canlı bir şekilde anlatırken görüyoruz. Ayet devam ediyor ve şöyle diyor, olay Yeruşalim'de yaşayan herkesçe duyuldu. Öyle ki bu tarla kendi dillerinde Akeldama adını aldı. Bu kan tarlası demektir. Mezmur kitabında yazılı söz akla geliyor. Onun evi çöle dönüşsün ve orada hiç kimse yaşamasın. Yine onun gözeticilik görevini başka birisi üzerine alsın. Habercilerin İşleri 1, 19 ve 20. ayetler. Bu olay sırasında neler olduğu konusunda daima bazı sorular sorulur. Örneğin Simon Petros bir kişinin Yahuda İskariot'un yerine geçmesi için böyle bir seçimin yapılmasını kendi başına önermiş olamaz mıydı? Ben olabileceği düşüncesindeyim. 21 ve 22. ayetlerde şöyle diyor: Bu nedenle Rab İsa'nın aramızda geçirdiği tüm günler boyunca bizlerle bir arada bulunanlardan birini seçmemiz gerekir. Yahya'nın vaftiz etmesi olayından başlayarak İsa'nın aramızdan göklere alınmasına kadar onun dirilişine böyle bir kişi bizlerle birlikte tanıklıkta bulunsun. Yahuda İskariot'un yerine birinin geçmesi için yapılan bu seçim bence kutsal ruhun varlığı ve kılavuzluğu olmadan sadece Petrus'un girişimiyle yapılmıştı. Tabii ki Mattias iyi bir adamdı. Bir haberci, elçi, resul olabilmesi için gerekli koşulları taşıyordu. Yani kendisi ölümden dirilmiş İsa'yı gözleriyle görenlerden biriydi ve bu da gereken koşullardan birini oluşturuyordu. Sonra ayet devam ediyor. Bunun ardından iki aday gösterdiler. Barsaba denen ve Yustos adıyla bilinen Yusuf ile Mattias. Dua ederek, Ya Rab dediler, herkesin yüreğini tanırsın sen. Bu iki kişiden hangisini seçtiğini açıkla. Kendine yaraşan yere gitmek için Yahuda'nın boş bıraktığı hizmeti ve haberciliğe ilişkin yeri kim alacak? Bunun ardından iki kişi arasında kura çektiler. Kura Mattias'a düştü ve 11 haberciye katıldı. Habercilerin İşleri 1, 23-26 ayetler arası. Bunun kutsal ruhun rehberliği altında olduğunu ve kura çekmenin Tanrı'nın yol göstermesiyle yapıldığını söyleyemem. Acaba Yahuda'nın yerine seçilen kişi gerçekten Mattias mıydı? Ben zannetmiyorum. Bence Rab İsa Mesih Yahuda İskariot'un yerine geçecek olan kişiyi kendi zamanında kendi belirleyip atamıştır. İncil kayıtlarında Mattias'la ilgili daha başka şeyler duymuyoruz. Onun yaptıklarıyla ilgili şeyler İncil kayıtlarına geçirilmemiştir. Sanımca kutsal ruh Mattias'ı göz önünde tutmamıştır. Benim inancıma göre Rabbin Mattias'ın yerine seçmiş olduğu kişi Pavlos'tur. Böyle bir söz söylemeye yettin var mı diye sorabilirsiniz. Evet var. Bakın, Pavlos'un Galatya'daki inanlara yazdığı zaman söylediği şu sözleri dinleyin. Ne insanlarca ne de insan aracılığıyla atanan haberci Pavlos'tan. İsa Mesih ve onu ölüler arasından dirilten Baba Tanrı tarafından atanmış olan Pavlos'tan diyor Galatyalılar 1:1'de. Pavlos burada kendisinin Baba Tanrı ve Rab İsa Mesih tarafından görevlendirildiğini söylüyor. Peki Tanrı bunu nasıl yaptı? Elbette ki yeryüzüne göndermiş olduğu kutsal ruh aracılığıyla yaptı. Pavlos'un görmüş olduğu ruhsal hizmetler onun gerçekten de Yahuda'nın yerine seçilen kişi olduğu düşüncesini doğru çıkarmaktadır. Tabii güvenilir kutsal kitap yorumcularının birçoğu benimle bu konuda aynı düşünceyi paylaşmayabilirler ama ben bu konuda size sadece kendi anladıklarımı ve inandıklarımı söylüyorum. Habercilerin İşleri 1. bölümünün İncil'in 4 kitabını nasıl tek bir görüş noktasına getirdiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Matta, Mesih'in dirilişiyle, Markos, Mesih'in göğe alınışıyla, Luka, kutsal ruhun vaadiyle, Yuhanna da Mesih'in ikinci gelişinin vaadiyle tamamlanmıştı. Habercilerin İşleri kitabının 1. bölümü bütün bu 4 noktayı bir araya getirmekte ve 4'ünden de ayrı ayrı söz etmektedir. İncil'in 4 parçası 4 yönden Habercilerin İşleri kitabına girmekte. Habercilerin İşleri kitabı da 4 müjde ile mektuplar arasında çok önemli bir köprü görevi görmektedir.